billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd, fe inne estağal hadisi kitaballah ve hayrel hediyedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin galâle ve külle dalâletin finnâr. Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimahullah'ın İttidâ-u Sırâtil Mustakîm adlı eserinden devam ediyoruz inşallah. Bölümümüz kaderle ilgili tartışmalar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın belirttiği gibi insanoğlunun helak oluşunun temel sebebi kader hakkında tartışmaktır. Sebebine gelince evren aydınlık ve karanlık olmak üzere iki zıt gerçekten meydana gelmiştir diye mecusilerin mezhebi olsun. Evrenin kadim yani varlığının başlangıcı yok diyen sabiilerin yani yıldıza tapanların olsun. Diğer maddecilerin mezhepleri olsun. Ve bu ümmetin diğer ümmetlerin mecusilerinin ve nice mezhepleri olsun. Şeriatları inkar eden birçok akımların mezhepleri de bunların hepsi temelde kader konusuna dayanır. Nitekim hadiste kaderiye bu ümmetin mecusileridir diye vardı olmuştur. Sebebine gelince bu akımlar Allah'ın fiilinin sebebini yani yaptıklarının nedenini tartışma konusu yapmışlardır. Böyle olunca Allah Azze ve Celle'yi sıradan varlıklara benzetmenin gereği olarak onun fiillerinin nedene bağlayabilecekleri bir şey ortaya koymak istediler ve sapıklığın kuyusuna düştüler. Çünkü ya Allah'ın fiilinin sürekli şekilde onun özüne bitişik olduğunu, ya bu fiillerin iki ayrı yapıcısı, iki ayrı faili olduğunu, ya eylemin bir kısmını Allah'ın ve diğer kısmını yaratıkların işlediklerini ileri sürmüşlerdir. Diğer taraftan Allah'ın fiili ile emri arasında kendilerince çelişki gördüklerinde de ya o yaptığının zıttını emretmez veya o emrettiğinin zıttını takdir etmez demişlerdir. Böylece kimi kaderi onaylayıp Allah'ın emrini inkar ederken kimi de onun emrini onaylayıp kaderi inkar etmiştir. Çünkü tarafların her ikisi de zaman zaman bu ikisinin yani kader ile emrin bağdaşmasını imkansız saymışlardır. Tarafların her biri karşı tarafın onayladığını inkar ederken hataya düşmüştür. Bu sık sık böyle olur. Çünkü bir şeyin hükümlerinden, eklenti ve uzantılarından önce o şeyin özü kendisi tartışmaya konu olur. Bu böyle olduğu için Peygamberimiz onun, Kur'an'ın bildiğiniz kısımlarını uygulayınız ve bilmediğiniz kısımlarını da bilenlere havale ediniz buyurmuştur. Bu hadisleri burada ele almaktaki maksadımız, Kur'an-ı Kerim'den okuduğumuz Allah Azze ve Celle'nin daha öncekiler gibi eğriliğe daldınız buyruğuna paralel vurgulamalarının sünnette ve hadiste var olduğunu göstermektir. İşte sahabelerden Ebu Vakıd el-Leysi'nin şu anlattıkları da bu kategoridendir. Peygamberimizle birlikte Huneyn Savaşı'na çıkmıştık. O sırada biz daha yeni Müslüman olmuştuk. Bir ara müşriklerin bir ağaç çevresinde halkalandıkları ve silahlarında bu ağaca astıklarını gördük. Buna Zat-ı Envat adını veriyorlardı. Biz de bir ağacın yanına varınca Peygamberimize "Ey Allah'ın Resulü, biz de onlar gibi Zat-ı Envat yapalım mı?" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şu cevabı verdi. "Allahu Ekber, bu dediğiniz onların geleneklerinden biridir. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederek söylüyorum ki bu söyledikleriniz İsrailoğullarının Musa'ya "Ey Musa, onların nasıl ilahları varsa bize de öyle bir ilah yap" demelerine benzer. Araf 138. Sizden öncekilerin gelenek ve adetlerine ileride düşünmeden dalacaksınız. Evet, bu arada daha önce sunduğumuz bu konudaki iki hadisi tekrar hatırlayalım. Bukhari ile Müslim'in Ebu Said el-Hudri'ye dayandırarak yer verdikleri ilk hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam, sizden öncekilerin geleneklerine kesinlikle kılı kılına uyacaksınız. Öyle ki onlar kertenkele deliğine girse sizde mutlaka bir hikmeti vardır diyerek oraya gireceksiniz. Sahabilerin "Ey Allah'ın Resulü, bizden öncekilerden kastınız Yahudilerle Hristiyanlar mıdır?" şeklindeki sorusuna "başka kimler olabilir?" diye karşılık vermiştir. Bukhari'de yer alan Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen hadiste de "ümmetim dirsek dirsek karış karış daha önceki dönemlerin yolunu benimseyecektir" buyurulmuştur. Sahabeler Perslerin ve Bizanslıların yolunu mu kastediyorsunuz diye sormalar üzerine daha başka kimler var ki diye cevap vermiştir. Bu hadislerde haber kaynağı olan Peygamberimiz bu benzeme olaylarının meydana geleceğini önceden bildirmiş ve böyle yapacak olanları kınamıştır. Tıpkı kıyamet gününün eşiğinde meydana gelecek olan alamet nitelikli kötülükleri ve işlenecek olan büyük haramları önceden haber vermesi gibi. Bunlardan açıkça anlaşılıyor ki Yahudilere, Hristiyanlara, Perslere ve Bizanslara benzemek gerek Allah'ın gerekse Peygamberimizin kınadıkları birer tutumdur. Bizim buradaki amacımız da bunu belirtmektir. Kitap ile sünnet bu benzemenin meydana geleceğini önceden haber verdiklerine göre bunu yasaklamanın ne faydası olabilir diyemeyiz. Çünkü aynı kitap ve sünnet kıyamet gününe kadar bu ümmet arasında Allah tarafından peygamberimize gönderilen gerçeklere bağlı bir kesimin her zaman var olacağını ve yine bu ümmetin hiçbir zaman sapıklıkta birleşmeyeceğini de haber veriyor. Böyle olunca diğer ümmetlere benzemeyi yasaklamak hakka bağlı kesimin artmasını, kökleşmesini ve imanının kuvvetlenmesini sağlayıcı etki yapar. Duaların kabul edicisi olan Allah'tan bizleri de bu hakka bağlı kesimden eylemesini diliyoruz. Ayrıca bu yasaklama ile hiç kimsenin söz konusu benzerlikten vazgeçemeyeceği farz edilse bile verilen bu bilgiler sayesinde bu çirkin tutumun kötülüğü bilinmiş ve buna inanılmış olacaktır. Oysa Allah'ın hoşlanmadığı bir şeyi sırf bilmek ve bu konuda inanç sahibi olmak da yararlı bir şeydir. Yani fiilen kişi yerine getirse bile onun yanlış olduğuna itikad etmek kişi bakın küfürden kurtarır. Mesela bir kimse bir haramı helal olarak inanarak işlese o kimse kafir olurken aynı fiili işleyen bir başkası onun haram olduğuna inandığı için kafir olmuyor. Bunun gibi. Her ne kadar bu bilginin, bu ilmin gerektirdiği gibi davranılmamış olsa bile böyledir. Daha doğrusu bilmek ve inanmak bilgiyle birlikte olmayan amelden ve davranıştan daha önemli ve daha faydalıdır. Çünkü insanın iyiliği tanıyıp kötülüğün kötü olduğunu kabul etmesi ne iyiliği tanıyan ve ne de kötülüğün kötülüğünü bilen ölü kalpli bir kimse gibi olmasından çok daha iyidir. Baksanıza Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de yer alan şu hadiste ne buyuruyor? İçinizden kim herhangi bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Bir fiil ortadan kaldırsın. Eğer buna gücü yetmezse onu diliyle değiştirsin. Kötülüğün kötü olduğunu dile getirsin. Eğer buna da gücü yetmezse kötülüğü kalbiyle değiştirsin. Ona karşı nefret beslesin. Bu imanın en zayıf derecesidir. Başka bir rivayette bu hadisin son kısmı bunun yani kötülüğe karşı kalple nefret duymanın ötesinde hardal tanesi kadar bile iman yoktur şeklindedir. Kalbin kötülüğe karşı çıkışı söz konusu davranışın kötü olduğuna inanması ve bu yüzden o davranıştan nefret etmesi demektir. Bu durum meydana gelince kalpte iman var demektir. Buna karşılık kalp bu doğruyu tanıma ve kötülüğe karşı çıkma yeteneğini kaybedince iman ortadan kalkmış olur. Ayrıca insan bir günahı ısrarla işlemeye devam ettiği, onu sildirecek hiçbir iyilik yapmadığı halde bu günah için bağışlanma dileyebilir ve yaptığı işin günah olduğunu bildiği takdirde onu daha az işleyebilir ve işlenmesi uğruna daha az istekli olur. Bütün bunlar bir yana biz insanların kötülüğü bırakmayacaklarını, hatta yaptıkları kötülüğün kötülük olduğunu kabul etmeyeceklerini kesinlikle bilsek dahi bu durum Peygamberimizin getirdiği mesajı halka tebliğ etmemize, onlara gerçekleri açıklamamıza engel değildir. Hatta bu durum Ahmet bin Hanbel'den gelen iki rivayetten birine ve birçok alimin görüşüne göre tebliğ zorunluluğunu, iyiliği emredip kötülüğü yasaklama gereğini ortadan ve omuzlardan kaldırmaz. Allah'a hamdolsun ki Peygamberimizin haber verdiğine göre kıyamet gününe kadar bu ümmet arasında hakkı tutup destekleyen bir kesim her zaman bulunacaktır. Bu söylediklerimiz sırf ele aldığımız bu yabancılara benzeme konusuna mahsus değildir. Bilakis bu durum Kur'an ve hadiste meydana geleceği önceden haber verilen her kötülük için geçerlidir. Kur'an'da yer alan kafirlere benzemeyi yasaklayıcı delillerden birisi şu ayettir. Ey müminler, sakın ra'ina, bizi gözet demeyiniz. Onun yerine unzurna, bize bak deyiniz. Kafirleri acı bir azap beklemektedir. Bakara 104. ayet. Gerek Katade ve gerekse başka müfessirler bu ayeti açıklarken Yahudiler bu sözü alay etmek maksadıyla kullanıyorlardı. Bu yüzden Allah Azze ve Celle müminlerin onlar tarafından kullanılan bir sözü kullanmalarını hoş görmemiştir. Katade bu konudaki sözlerini Yahudiler Peygamberimizle alay etmek maksadıyla Ra'ina samaka, işitmenle bizi gözet derlerdi. Bu söz Yahudi dilinde çirkin bir küfür anlamına geliyordu şeklinde açıklıyor. Ahmet bin Hanbel'in nakletine göre tefsir alimi Atiyyetül Afi bu ayeti açıklarken şöyle diyor. Bir grup Yahudi peygamberimize gelerek Ra'ina sam'aka, işitmenle bizi gözet derlerdi. Zamanla bu deyimi Müslümanlar da kullanmaya başlayınca Allah Azze ve Celle onların Yahudiler tarafından söylenen bu sözün kullanmalarını hoş görmemiştir. Ata bu konuda şöyle der. Bu söz cahiliye döneminde Ensar, Medineliler arasında kullanılan yöresel bir deyimdi. Ebu Lali'ye de aynı konuda Arap müşrikleri birbirlerine bir şey anlattıkları zaman olayı anlatan taraf arkadaşına Ra'ini sem'ek yani işitmenle beni gözet derdi. Bu yüzden Müslümanların bu deyimi kullanmaları yasaklandı. Dahhak da aynı açıklamayı yapmıştır. Tefsircilerin bu açıklamaları kesinlikle belirliyor ki bu deyim Müslümanların dilinde Yahudi dilinde olduğu gibi küfür anlamına gelmemesine rağmen Yahudiler tarafından kullanıldığı için Müslümanların onu ağza almaları yasaklanmıştır. Sebebine gelince bu noktada Yahudilere benzemek, kafirlere benzemenin bir unsuru ve onların amaçlarını gerçekleştirmelerinin bir aracı sayılmıştır. En'am 159. ayetinde dinlerinde ayrılığa düşüp grup grup bölünenlerle senin hiçbir işin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. İleride Allah onlara yaptıklarını tek tek bildirecektir buyurulur. Bilindiği gibi dinlerinde ayrılığa düşüp grup grup bölünenler kafirlerdir. Nitekim Âl-i İmrân 105'te sakın kendilerine açık deliller geldikten sonra ayrılığa saplanıp ihtilafa düşenler gibi olmayınız. Beyyine 4. ayetinde kitap ehli ancak kendilerine açık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Maide 14. ayetinde biz Hristiyanız diyenlerden de söz almıştık ama onlar uyarıldıkları konuda paylarını almayı unuttular. Bu yüzden kıyamet gününe kadar onların arasına kin ve düşmanlık saldık. Allah ileride onlara ne yaptıklarını bir bir haber verecektir buyurmuştur. Ve Yahudilerle ilgili olarak da Maide 64. ayetinde hiç şüphesiz Rabbinden sana indirilen gerçekler onların çoğunun azgınlığını ve küfrünü artıracaktır. Bu yüzden biz onların arasına kıyamet gününe kadar sürecek bir kin ve düşmanlık saldık buyurulur. Okuduğumuz ayetlerin ilkinde Allah Azze ve Celle peygamberine onlarla senin hiçbir işin, hiçbir ilgin yoktur buyuruyor. Bu ifade Resulullah'ın kafirlerden her bakımdan ve her konuda ilgisini kesmesini, onlardan uzak olmasını gerektirir. Çünkü herhangi bir özel konuda başkasına uyan kimse o konuda ondandır. Bilindiği gibi insan ben falancandanım veya falanca bendendir demek ister. Çünkü iki tekil şahıs ancak tür bakımından birleşebilirler. Nitekim Allah Azze ve Celle'nin onlar birbirlerindendirler şeklindeki ayeti ve Allah Resulü'nün Ali radıyallahu anh'a sen bendensin, ben de sendenim demesi böyledir. Buna karşılık eğer biri benim falanca ile hiçbir ilgim, hiçbir işim yok derse bu söz benim onunla hiçbir ortak yönüm yok, benim onun her şeyinden uzak ve ilkilsizim, alakasızım demektir. Şimdi düşünelim. Allah Azze ve Celle peygamberiyle kafirler arasında hiçbir ilginin, hiçbir ortak yönün bulunmadığını açıkça belirttiğine göre gerçekten peygambere bağlı olanların tıpkı peygamberimiz gibi kafirlerden uzak ve onlarla ortak yönlerinin bulunmaması gerekir. Buna karşılık kim kafirlerle uyum ve bağdaşma halinde olursa bu uyum ve bağdaşma oranında Allah Resulüne ters düşüyor demektir. Çünkü ortada dinleri yönünden birbirine taban tabana zıt iki kişi düşünürsek bunlardan birine ne oranda benzersen öbürüne o oranda ters düşmüş olursun. Şimdi de şu ayetleri görelim. Bakara 284-286. Ayetleri. Göklerde ve yerde bulunan varlıkların tümü Allah'a aittir. İçinizdeki duyguları gizleseniz de açığa vursanız da Allah sizi bunlardan hesaba çeker. Sonra da dilediğini affedip dilediğini azaba çarptırır. Allah her şeye kadirdir. Peygamber Rabbinden kendisine indirilen gerçeklere iman etti. Müminler de öyle. Hepsi Allah'a, Allah'ın meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar ve onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırmayız. Duyduk ve uyduk, işittik ve itaat ettik. Rabbimiz bizi bağışlamanı dileriz. Dönüşümüz sanadır. Allah hiç kimseye gücünün dışında bir şey teklif etmez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, işlediği kötülük de kendi zararınadır. Rabbimiz eğer unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Bize bizden öncekiler gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz bize gücümüzün yetmeyeceği yükleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın, Efendimiz koruyucumuzsun. kafirler güruhuna karşı bize yardım eyle. Müslim'de geçtiğine göre Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle diyor. Yukarıdaki ayetlerin ilki inince sahabiler sıkıntılı bir şekilde peygamberimizin yanına koştular. Yanından ayrılmak üzere hayvanlarının sırtına binecekleri sırada, ey Allah'ın Resulü, bize yapabileceğimiz kadar namaz, oruç, cihat ve zekat yükle. Fakat sana inen bu ayetin gereğini yerine getirmeye gücümüz yetmez dediler. Bunun üzerine peygamberimiz kendilerine şu karşılığı verdi. Yoksa sizden önceki ehli kitap gibi duyduk ve karşı geldik, işittik ve isyan ettik mi demek istiyorsunuz? Bilakis sizler duyduk ve boyun eğdik. Rabbimiz senden mağfiret dileriz, dönüşümüz sanadır deyiniz. Sahabiler bu sözleri tekrarlayıp dillerini bunlara alıştırdıktan kısa bir süre sonra Allah Azze ve Celle, peygamber Rabbinden kendisine indirilen gerçeklere inandı, müminler de öyle. Hepsi Allah'a, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar ve onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırmayız. Duyduk ve uyduk. Rabbimiz senden mağfiret dileriz, dönüşümüz sanadır anlamındaki ayetler indirildi. Sahabeler bu ayetlerdeki buyruğa uyunca Allah Azze ve Celle ilk ayetin hükmünü neshederek şu ayeti indirdi. Allah hiç kimseye gücünün dışında bir şey teklif etmez, yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, işlediği kötülük de kendi zararınadır. Rabbimiz eğer unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Bize bizden öncekiler gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz bize gücümüzün yetmeyeceği yükleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler güruhuna karşı bize yardım eyle. Görüldüğü gibi peygamberimiz kendisiyle görüşmeye gelen sahabelere Allah'ın emirlerini daha önceki ehli kitap gibi karşılamaktan sakındırarak onlara duyduk ve uyduk, işittik ve itaat ettik demelerini emrediyor. Bunun üzerine de Allah sahabelerin bu tutumlarından hoşnut olarak daha önceki ümmetlerin omuzlarına yüklemiş olduğu ağır yükleri ve yükümlülükleri onların üzerinden kaldırıyor. Nitekim Allah Azze ve Celle peygamberimizin niteliklerini bildirirken üzerlerinde daha önceden kalan ağır yükleri ve taşınması zor sorumlulukları kaldırır diye buyurarak onun kitap ehlinin sırtlarında bulunan ağır yükleri ve taşınması zor zorunlulukları ümmetin sırtından kaldırdığını belirtiyor. A'raf 157. ayetinde. Az önce belirttiğimiz gibi müminler bu yolda Allah'a dua edince peygamberimiz onlara dualarının kabul edildiğini haber vermişti. Bu durum her ne kadar farz kılınanı ve haram edileni ortadan kaldırmak ise de Allah Azze ve Celle kendisine karşı gelinmesini istemediği gibi izin verdiği kolaylıkların kullanılmasını da yani ruhsatlarla amel edilmesini de sever. Aynı şey peygamberimiz için de geçerlidir. Gerçekten peygamberimiz bu tip ağır yükler ve taşınması zor zorunluluklar bakımından kitap ehline benzemeyi hoş karşılamadığı için İslam'da ruhbanlık yoktur diyerek sahabelerini ömür boyu bekar yaşama zorunluluğundan uzak durmaya çağırmış, sahurda yemek yemeyi emrederek geceleri ara vermek için oruç tutmayı yasaklamış ve keşişlerden bahsederken onlar kitap ehlinin manastırlarda kalan artıklardır diyerek bizi onlara benzemekten alıkoymuştur. Bu konu gerçekten çok geniştir. Ama ne hikmetse bazıları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu açık bildirilerine, uyarılarına rağmen kendilerini dergahlarına kapatırlar, çilehanelerde çile çekerler. Mesela bir Mevlevi dervişinin çilesi 3 yıldır. 3 yıl muhiplik dönemi yaşar. Bu muhiplik döneminde hep hizmet eder. Hatta zorunlu olmadıkça konuşmaz bile. Böyle ağır yükler yüklerler. Bunu da din adına yaparlar.
Yani bu bizim dinimizde yok.
Tabii. Bu dinde yasaklanmış. Ve kafirlere benzemektir diğer taraftan. Maide 51. ayetinde şöyle buyurulur. Ey müminler! Sakın Yahudiler ile Hristiyanlara dost edinmeyiniz. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse artık o onlardandır. Allah Azze ve Celle başka bir ayette de Yahudileri de dost edinen münafıkları kınayarak şöyle buyuruyor. Allah'ın gazabına uğramış bir kavmi dost edinenlere baksana. Onlar ne sizdendirler ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler. Allah onlar için ağır bir azap hazırladı. Onlar ne kötü bir iş yapmışlardır. Yeminlerini kalkan yapıp insanları Allah'ın yolundan çevirdiler. Bu yüzden onları küçük düşürücü bir azap bekliyor. Onların ne malları ve ne de evlatları başlarına gelecek olan Allah'ın azabından hiçbir şey savamaz. Onlar orada ebedi kalmak üzere cehennemliktirler. Allah onların hepsini yeniden dirilttiği gün, dünyada size yemin ettikleri gibi ona da yemin edip Müslüman olduklarını söyleyecekler ve yalan yere yemin etmenin kendilerine bir faydası olacağını sanacaklardır. Haberiniz olsun ki onlar gerçekten yalancıdırlar. Şeytan onları pençesi altına alarak kendilerini Allah'ı anmayı unutturmuştur. Onlar şeytanın hizbidirler. Haberiniz olsun ki şeytanın hizbi kaybedecektir. Allah'a ve onun Resulüne düşman olanlar en alçak kimseler arasındadırlar. Allah, ben ve peygamberlerim kesinlikle galip geleceğiz diye yazdı. Hiç şüphesiz Allah güçlü ve üstündür. Allah'a ve ahiret gününe inananların babaları, oğulları, kardeşleri veya akrabaları bile olsa Allah'a ve Resulullah'a düşman olanlarla dostluk kurduklarını göremez. Onlar o kimselerdir ki Allah kalplerine iman yazmış ve kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlere ebedi olarak yerleştirecektir. Allah onlardan razı, onlar da ondan razıdırlar. İşte bunlar Allah'ın hizbidirler. Haberiniz olsun ki Allah'ın hizbine mensup olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Mücadele 14-22. ayetleri. Enfal 72-75. ayetleri arasında da şöyle buyrulur. Onlar ki iman ettiler, hicret ettiler, Allah yolunda malları ve canları ile savaştılar ve onlar ki yurtlarına göçenleri barındırıp korudular. İşte bunlar birbirlerinin dostları, velileridirler. İman edip de hicret etmeyerek müşrikler arasında kalanlara gelince, kendileri göç edinceye kadar onlara karşı hiçbir koruyuculuk, velilik sorumluluğunuz yoktur. Fakat eğer din konusunda sizden yardım isterlerse onlara yardım etmeniz gerekir. Yalnız bu yardım anlaşmalı olduğunuz bir gruba karşı olmamalıdır. Allah yaptıklarınızı görür. İnkar edenler de birbirlerinin dostlarıdır. Eğer bu prensibe uymayarak birbirlerinizi desteklemezseniz yeryüzünde büyük bir fitne ve kargaşalık meydana gelir. Onlar ki iman ettiler, hicret ettiler, Allah yolunda savaştılar ve onlar ki kentlerine göç eden müminleri, hicret eden müminleri barındırdılar, onlara yardım ettiler. İşte gerçek müminler onlardır. Onlar için bağış ve keremli rızık vardır. Onlar ki sonradan iman edip göç ederek, hicret ederek sizinle birlikte savaştılar, işte onlar da sizdendirler. Görüldüğü gibi Allah Azze ve Celle bu ayetlerde Mekkeli muhacir ve Medineli ensar Müslümanlar arasında ve bunlarla daha sonra kıyamet gününe kadar iman edip hicret ederek Allah yolunda savaşacaklar arasında dostluk ilişkisi kuruyor. Muhacir aslında Allah'ın yasaklarından kaçınan kimse demektir. Cihat Allah yolunda savaşmak da kıyamet gününe kadar geçerlidir. Bu iki sıfat her insanda ayrı ayrı bulunabilir. Gerçekten çoğu yumuşak huylu insanlar kötülüklerden sakınmaya yatkındırlar. Fakat cihada eğilimli değildirler. Buna karşılık sert mizaçlı insanlar da cihada yatkın olurken kötülüklerden uzak kalmaya eğilimli değildirler. Oysa Allah Azze ve Celle bu iki sıfatı kişiliklerinde birleştirenler arasında dostluk ilişkisi kuruyor. Bu özelliğe sahip olanlar gerçekten inanmış Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidirler. Maide 55-57. ayetlerinde de şu ayetlerle karşılaşıyoruz. Sizin dostunuz ancak Allah, Allah'ın Resulü ile namazlarını kılan, zekatlarını veren ve rükuya varan müminlerdir. Kim Allah'ı, Allah'ın Resulü ve müminleri dost edinirse bilsin ki galip gelecek olanlar yalnız Allah'ın hizbinin mensupları, Allah'ın taraftarlarıdırlar. Ey müminler! Sizden önce kitap verilmiş olanlardan dininizi alay ve eğlence konusu yapanlarla kafirleri dost edinmeyiniz. Eğer inanıyorsanız sadece Allah'tan korkun. Bu ayetlerin Kur'an'da birçok benzerleri vardır. Bu ayetlerde Allah Azze ve Celle kendisinin hizbi, ordusu ve taraftarları olarak nitelediği müminler arasında gerçek anlamlı bir dostluk kurulmasını emrederken, bu kimselerin kafirleri sevemeyeceklerini ve dost edinemeyeceklerini haber vermektedir. Sevgi ve dostluk kalple ilgili hisler olmakla birlikte, görünüş bakımından kafirlerden farklı ve başka olmak, mümin için onlarla ilişkileri koparıp zıtlaşmaya girişmekten daha kolaydır. Buna karşılık kafirlere görünüş bakımından ortak olmak, yani zahirde ortak olmak, eğer şu veya bu şekilde uzaktan ve yakından sevginin ve dostluğun sebebi veya bahanesi değilse, bu tutum ilişkileri koparmak ve zıtlaşmaya girişme durumunun yararına değildir. Tam tersine şu veya bu şekilde ilişki kurmaya sürükleyici bir faktördür. Yani zahirdeki dıştaki bir benzerlik, bir dostluk görüntüsü ne yapar? Kalbe sirayet eder. Kalpteki benzemeyi beraberinde getirir. Buna itebilir insanı. Tabii kurallar böyle gerektirdiği gibi şimdiye kadarki tecrübe de bunu göstermiştir. Böyle olduğu içindir ki ilk dönem Müslümanları bu ayetleri kamu görevlerinde kafirlerin çalıştırılmaması gerektiğinin delilleri saymışlardır. Yani devlet işlerinde Müslümanlara ait işlerde kafirleri görev başına getirmemek şeklinde anlamışlardır. Nitekim Ahmed bin Hanbel'in rivayet ettiğine göre Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh şöyle bir olay anlatıyor. Bir defasında halife Ömer radıyallahu anh'e benim Hristiyan bir sekreterim var buna ne dersin diye sordum. Yani yazışmalarıma bakan katibim var diyor. O da bana Allah canını almasın niye böyle yaptın? Allah Azze ve Celle'nin ey müminler sakın Yahudiler ile Hristiyanlar dost edinmeyiniz. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar şeklindeki ayetini duymadın mı? Bir Müslüman katip tutsaydın ya diye karşılık verdi. Kendisine ey müminlerin emiri beni ilgilendiren onun yazı yazmasıdır. Dini onu ilgilendirir deyince de bana Allah onları horladığı için, hakir ettiği için ben onları onurlandıramam. Allah onları aşağıladığı için ben onları yükseltemem. Allah onları uzaklaştırdığı için ben onları yakınıma alamam şeklinde cevap verdi. Evet, Yahudilere ve Hristiyanlara ters düşmek. Kur'an'ın buyruğu, Peygamberimizin sünneti ve Raşid halifelerin uygulamaları böyle olduğu için bütün fıkıh alimleri kafirlere ters düşünmesi, onlara özenilmemesi gerektiği hususunda görüş birliğine varmışlardır. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir hadise göre Nebi aleyhissalatü vesselam Yahudiler ile Hristiyanlar saçlarını boyamazlar. Siz onların yaptıklarının tersini yapınız buyurmuştur. Yani saçınızı, sakalınızı boyayınız. Kınayla olsun, siyahtan kaçınmak suretiyle, diğer boyalarla olsun boyayınız. Doğrudan doğruya onlara ters düşülmesini kesinlikle emrediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Buradaki ifade düzenlemesinden açıkça anlaşılıyor ki saçları boyama emrinin gerekçesi Yahudilere ve Hristiyanlara ters düşmektir. Çünkü Yahudiler ve Hristiyanlar saçlarını boyamazlar, siz onların yaptıklarının tersini yapınız ifadesi bu ters düşme emrinin gerekçesinin Yahudi ve Hristiyanların saç boyamamaları olduğunu gösterir. Yani saçlarınızı boyayınız çünkü onlar boyamazlar. Boyama emrinin gerekçesi onların boyamaması olunca bu durum onlara ters düşme amacının şeriatın ilkesi olduğunu ispatlar. Yoksa eğer onlara ters düşme amacının boyanma emri üzerinde etkisi olmasaydı, boyanma emrinin hemen arkasından onları yani Yahudileri ve Hristiyanları zikretmenin bir anlamı olmazdı. Fakat şunu da belirtelim. Bu hadis onlara ters düşmenin şeriatın amacı olduğunu ispatlıyorsa da bu durum onlara ters düşülen davranışın aynı zamanda yararlı olmasına, faydalı olmasına engel değildir. Burada iki önemli husus vardır. Biri şu, dış görünüş bakımından onlara ters düşmekte Allah'ın mümin kulları hesabına doğrudan doğruya fayda vardır. Kafirlere ters düşmek. Çünkü onlara ters düşmek onlardan ayrı ve onlara zıt olmayı. Bu da cehennemliklerin davranışlarından uzak kalmayı sağlar. Bu faydayı kalbinde nur bulunanlar kısmen de olsa görebilirler. Çünkü böyleleri gazaba uğramışlar ile sapıkların tutkun oldukları manevi kalp hastalığının bütün organik hastalıklardan daha ağır bir illet olduğunun farkındadırlar. İkinci önemli noktaya gelince onların kimi adet ve gelenekleri ya zararlı veya yetersiz oldukları için yasaklanmış ve yararlılıkla kemale ulaşsın diye zıtları emrolunmuştur. Sebebine gelince onların adet, gelenek ve görüşleri içinde bir tanesi bile yoktur ki ya zararlı veya yetersiz ya da yetersiz olmasın. Kafirlere ait görüşler ya zararlıdır ya da yetersizdir. Evet, çünkü onların yürürlükten kalkmış olan gelenek, görenek ve davranışları zaten zararlıdır. Bunların içinde asılları yürürlükten kaldırılmamış, neshedilmemiş olanlar ise ya eksiltilmiş veya fazlalaştırılmış durumdadırlar. Yani onların kitaplarına yaptıkları eklemeler, çıkarmalar kastediliyor. Sözün kısası onların görüş, davranış ve geleneklerinde kamil hiçbir şey bulunması düşünülemez. Böyle olunca her konuda onlara ters düşmek bizim için yararlı ve uygundur. Hatta dünya işlerindeki bazı titizlikleri bile ya ahiretimize veya onların üzerinde titizlikle durduklarının dışında kalan daha önemli dünya işlerimizde bize zararlı olabilir. Demek ki onlara ters olmayı prensip edinmek bizim yararımızadır. Bu konuyu biraz irdelersek anlarız ki kafirlik kalp hastalığına benzer. Hatta daha ağır bir illettir. Kalp hasta olunca vücudun hiçbir azası tam anlamıyla sağlıklı olamaz. Buna göre kalbi hasta olana hiçbir davranışı bakımından benzememelisin. Eğer organlardan herhangi birisindeki hastalığı fark edemiyorsan, kökteki bozukluğun mutlaka dallarda da etkisini göstereceğini bilmen yeterlidir. Bu gerçeğin farkına varan kimse, Allah'ın bu konudaki emirlerinin bazı hikmetlerini, bazı inceliklerini anlayabilir. Bir hadis hocam vardı. Hadis ve tefsir dersi aldı. Buna bir gün dedim ki bir hadis sordum. İbn-i Mesud ve Huzeyfe radıyallahu anh'ten. Kalıplar benzeyince kalpler de benzeşir. Ben bunun isnadını bulamadım. Siz biliyor musunuz diye. Ben dedi bunu bilmiyorum bu hadis ama dedi. Bu hadisin manası çok güzel dedi. Çünkü dedi geçenlerde dedi işte camide bizim Müslüman tanıdığımız insanlardan birisini gördüm diyor. Boynunda kravat vardı diyor. Beni görünce hemen gizlemeye çalıştı diyor. Bu ney bak? Bu hikmetli bir söz söyledi burada. Aslında hadisin manası doğru derken direkt doğrudan doğruya mutabık bir örnek vermedi aslında. Ama neyi kastediyor? Onun bu amelini gizlemesi ne? Münafıklık. Yani kravatı takmışsın. Beni görünce niye gizliyorsun? Yani bir hoca görünce niye gizliyorsun?
Fark eden bir şey yok yani.
Yani. İşte zahirdeki bu benzeyişi, sadece kravattaki benzeyişi demek ki onun kalbini hasta ediyor demeye getirdi o. Buna karşılık kalbinde hastalık olanlar sırf kafirlere ters düşmek için gelen emirleri kuşku ile karşılar. Ya bunların faydasını kavrayamadığı için kuşkuya kapılır veya bu emirleri yeryüzündeki egemenliğini pekiştirmek isteyen kralların ve hükümdarların buyruklarının benzeri sanır. Oysa nübüvvet egemenliği, peygamberlik egemenliği, gerçi Allah'ın kendilerine verip kimilerine verip kimilerinden geri aldığı egemenliğin doruk noktasıdır. Ama aynı zamanda peygamberlerin gerek dünya ve gerekse ahiret ile ilgili direktiflerine uyan kullar için yararlılığında doruk noktasıdır. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymak her halükarda en üstünüdür. Hazin tefsirinde İbn Abbas radıyallahu anh'ın şöyle dediği nakledilir. Her zaman iki şeyle karşı karşıyasındır. Birisi nefsinin yap dediği, birisi Allah Resulü'nün yaptığıdır diyor. Bu bütün bunlar da Allah Resulü'nün yaptığını tercih etmek en üstünü tabii ki. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için en güzel bir örnek vardır. Ta ki peygambere has olduğuna dair delil bulunan hususlar hariç. Gerçekten kafirlerin bütün davranış ve düşüncelerinde mutlaka sahiplerine yarar sağlamasını engelleyen bir bozukluk vardır. Zaten onun herhangi bir davranışı tam anlamıyla sağlıklı olsa bu yüzden ahirette sevap elde etmeyi hak ederdi. Oysa onların tüm davranış ve düşünceleri ya bozuk ya da eksiktir. Bu böyle olduğu için bize bağışladığı İslam nimetinden dolayı Allah'a hamd ediyoruz. O ki nimetlerin en büyüğü ve hayırların en temelidir. Açıkça anlaşılmış olmalı ki sırf Yahudi ve Hristiyanlara ters düşmek şeriat koyucunun genel anlamda amacıdır. Bu yüzden Ahmet bin Hanbel ve diğer bazı imamlar saç boyama emrini ters düşme gerekçesine bağlıyorlar. İmam Ahmet şöyle diyor. Ebu Abdillah'tan işittiğime göre insan için en yerinde hareket ihtiyarlık görüntüsü olan beyaz saçın rengini değiştirip kitap ehline benzememektir. Çünkü Peygamberimiz ihtiyarlığı yani ak saçlılık görüntüsünü değiştiriniz, ak saçları değiştiriniz, kitap ehline benzemeyiniz buyurmuştur. Aynı konuda İshak bin İbrahim de Ebu Abdillah'ın babama şöyle dediğini işittim yani Ahmet bin Hanbel'in. Ey Ebu Haşim, ömründe bir kere bile olsa saçlarını boya, senin saçlarını boyayıp Yahudilere benzemekten uzak kalmanı isterim demiştir. Yani sırf Yahudilere, ehli kitaba muhalefet için ömründe bir kere de olsa boya demiştir. Ahmet bin Hanbel'in delil gösterdiği bu hadis, Tirmizi Ebu Hüreyre'den rivayet etmiştir. Öte yandan aynı hadis Zübeyir radıyallahu anh'ten de Nesai'de yer almıştır. Bu hadisin ifadesi kitap eline ters düşme gereğini, onlara benzemenin yasak olduğunu daha kesin bir şekilde gösterir. Çünkü bizim hiçbir rolümüz olmaksızın meydana gelmiş bir görüntüde ak saçlılıkta, yani insan saçını artmak için kendisi bir şey yapmaz yani, kendisi sebep olmaz buna. Bunu dahi değiştirerek bir muhalefet var, emrediliyor. Kendi irademizin ürünü olan davranışlarda onlara benzemek haydi haydi yasak olur buna göre. Şimdi de Bukhari ve Müslim'in İbn Ömer radıyallanmadan rivayet ettikleri şu hadisi okuyalım. Müşrikler gibi olmayınız. Bıyıklarınızı kısaltıp sakallarınızı uzatınız. Serbest bırakınız. Görüldüğü gibi bu hadiste müşriklere ters düşmeyi kayıtsız şartsız bir şekilde emrettikten sonra bıyıklarınızı kısaltıp sakallarınızı uzatınız buyuruyor. Yani her ne kadar ters düşme tutumu belli bir davranışa bağlanıyorsa da müşriklere ters düşme ifadesinin başa alınması ve hiçbir kayda bağlanmaması sırf karşı olma tutumunun şeriat koyucunun amacı olduğunu gösteriyor. Çünkü ters düşmeyi öne almak genel ifadeyi belirlerinin önüne getirmek içindir. Tıpkı senin birine misafirine ağırla, ona yemek ver, onunla konuş demen gibi. Bu sözünden anlaşılacak şey senin asıl amacın misafirin ağırlanması olduğudur. Bu amacını dile getirdikten sonra bu ikramın o andaki gereği olarak bazı belirli davranışları, yemek verme, konuşma gibi hatırlatıyoruz. Yine aynı anlamı ifade eden Ebu Hureyre'den gelen Müslim'deki hadis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bıyıkları kısaltıp sakallarınızı uzatınız, ateşperestler, mecusiler gibi olmayınız buyurmuştur. Burada da şeriat koyucunun ateşperestlere, mecusilere benzememeyi amaç edindiğini görüyoruz. Bu amaç varılan hükmün ya tek gerekçesi ya da gerekçelerinden biri ya da gerekçelerinin bir bölümüdür. Bu böyle olduğu için ilk Müslümanlar, Selef, gerek bu konuda ve gerekse başka konularda ateşperestlere benzemenin yanlışlığını anlayınca Peygamberimiz tarafından açıkça belirtilmeyen ateşperest geleneklerinden de uzak durmuşlardır. Onlardan hoşlanmamışlardır. Nitekim Mürüz diyor ki, İmam Mervezi, Ahmet bin Hanbel'e enseyi tıraş etme konusundaki görüşünü sordum. Bana bir mecusi ateşperest adetidir. Kim bir kavme benzerse onlardandır diye karşılık verdi. Bu arada aynı İmam Hanbel kan aldırmadan önce enseyi tıraş etmenin mahsuru yoktur demiştir. Çünkü onda amaç başka. Birisi tıbbi bir ihtiyaç sebebiyle, hacamat sebebiyle. Fakat onun dışında baş tıraş etmek mecusilere benzemektir. Yine bu konuda Mu'temir bin Süleyman diyor ki, babam saçlarını kestirirken ensesini de tıraş ettirmezdi. Kendisine bunun nedenini sorunca acemlere benzemek mekruhtur da ondan diye cevap verirdi. Gördüğü gibi ilk Müslümanlar, Selefimiz, söz konusu hareketin hoş olmayışını bazen kitap ehline benzemeye ve bazen de acemlere özenmeye bağlıyorlardı. Bilindiği gibi her iki gerekçe de sünnetle belirtilmiştir. Üstelik Peygamberimiz daha önce belirttiğimiz gibi Müslümanların hem berikilere hem de ötekilere benzeyeceklerini önceden haber vermişti. Şeddat bin Es radıyallahu anh'den rivayet edilen Ebu Davud'un naklettiği hadis şu şekilde. Yahudilere ters düşünüz. Onlar pabuçları ve mesleriyle namaz kılmazlar. Ayakkabılarıyla namaz kılmazlar. Görüldüğü gibi Yahudilerin pabuçlarını çıkarmaları Cenab-ı Allah'ın Musa Aleyhisselam'a pabuçlarını çıkar şeklindeki buyruğuna dayandığı halde yine de onlara ters düşünmesi emredilmiştir. Taha 12. ayetinde geliyor bu. Diğer taraftan Müslim'in Amr bin As radıyallahu anh'ten rivayet ettiği hadiste bizim orucumuzla kitap ehlinin orucu arasındaki fark sahur yemeğidir. Sahur yaparak onlara muhalefet edin. Bu hadiste söz konusu zümrelerin ibadetlerinin birbirlerinden ayrı olmasının şeriat koyucu tarafından amaç edinildiği belirtiliyor. Ebu Davud'da Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen rivayette bu amaç daha açık bir şekilde ifade ediliyor. Müslümanlar akşam olur olmaz vakit geçirmeksizin iftarda acele ettikleri sürece yani güneş ufukta kaybolduğu andan itibaren iftar ettikleri sürece bu din üstünlüğünü koruyacaktır. Çünkü Yahudiler ve Hristiyanlar iftar etmeyi geciktirirler. Bu hadisin belirttiğine göre vakti gelince gecikmeksizin iftar etme sayesinde bu dinin kazanacağı üstünlük sırf iftar zamanı konusunda Yahudi ve Hristiyanlara ters düşmenin sonucudur. İşin bir de şu yanı var. Bildiği gibi Peygamberimizin gönderilmesinin amacı Allah'ın dinini diğer tüm dinlerden üstün kılmaktır. Yahudi ve Hristiyanlara ters düşmek bu dinin üstünlük kurmasını sağladığına göre demek ki Yahudi ve Hristiyanlara ters düşmek peygamberin gönderilişinin de önemli bir amacıdır. İbn-i Mace Abbas radıyallahu anh'ten, İmam Ahmet de Sahib bin Yezid'den, Allah her ikisinden razı olsun, şu hadisi rivayet ediyorlar. Ümmetim Yahudilere özenerek akşamı yıldızların doğuşuna ve sabahı da Hristiyanlara özenerek yıldızların batışına kadar ertelemedikçe hayır yoldadırlar. Diğer taraftan Ahmet bin Hanbel'in anlattığına göre Bişir bin Hassasiye'nin eşi, Beşir bin Hassasiye sahabeden, onun eşi Leyla radıyallahu anh'a şöyle bir olay anlatıyor. Bir defasında akşam iftar etmeden 2 gün arka arkaya oruç tutmak istemiştim. Yani iftar etmeden visal orucu tutmak istiyor. Eşim Bişir bunu yapmama engel olarak bana şöyle dedi. Vaktiyle Peygamberimiz böyle yapmama engel olarak bana böylesini Hristiyanlar yapıyor. Sizler Allah'ın emrettiği gibi oruç tutunuz ve Allah'ın emrettiği şekilde orucunuzu sona erdiriniz. Allah orucu akşama kadar tamamlayınız demektedir. Buna göre akşam olunca orucunuzu bozunuz buyurmuştur. Bakara 187. ayetini kastediyor. Gördüğü gibi bu olayda akşam iftar etmeden oruç tutmanın yasaklanmasına bu şekilde oruç tutmanın Hristiyan orucu oluşu gerekçe gösterilmiştir. Bu adette Peygamberimizin başka bir hadiste buyurduğu gibi onların kendi kafalarından uydurdukları ruhbanlık anlayışının bir ürününe benzemektedir. Bir de Müslim'de yer alan şu olay var. Hammad bin Sabit'in sahabelerden Enes bin Malik'e dayanarak anlattığına göre Yahudiler bir kadın aybaşı olunca onunla aynı sofrada yemek yemezler. Ev içinde onunla bir arada kalmazlardı. Sahabiler aybaşılı kadınlara nasıl davranacaklarını Allah Resulüne sorunca Allah Azze ve Celle şu ayeti indirdi. Bakara 222. Sana hayız hakkında soru soruyorlar. De ki o bir pisliktir, eziyettir. Hayız döneminde kadınlardan uzak durunuz. Temizlenmedikçe onlara yaklaşmayınız. Temizlendiklerinde onlarla Allah'ın emrettiği şekilde münasebette bulununuz. Allah tevbe edenleri, temizlenenleri sever. Bu ayetin inmesi üzerine Peygamberimiz bu konuda soru soranlara cinsi münasebet dışında onlarla birlikte her şeyi yapınız buyurdu. Hatta Türklerde de bu gelenek devam ediyor. Yani hayızlı kadının işte yoğurdu yenmez gibi böyle değişik inanışlar var. Peygamberimizin bu sözlerini işiten Yahudiler öfkeye kapılarak bu adam bizim karşı çıkmadık hiçbir adetimizi bırakmamak istiyor. Her yaptığımıza karşı çıkmakta kararlıdır dediler. Ne hikmettir? Bugün sünnetlerle amel edenler de ya bunlar da her şeye bidat diyor diyorlar. Yani bize uyacak bir şey bırakmadı, adetlerimizden bir şey bırakmadı dercesine. O sırada sahabilerden Useyd bin Hudayr ve Abbad bin Bişir, Allah her ikisinden razı olsun, Peygamberimize gelerek ey Allah'ın Resulü, Yahudiler şöyle şöyle diyorlar, acaba aybaşılı kadınlarla hiçbir araya gelmesek olmaz mı diye sordular. Bu soru üzerine Allah Resulü yüzünün rengi değişti. Biz de ona soru soran o iki sahabeye kızdığını sandık. Bunun üzerine o iki kişi çıkıp gitti. Yolda Resulullah'a hediye gelen bir tas sütle karşılaştılar. Peygamberimiz hemen onları geri çağırtarak kendilerine o sütten ikram etti. Bunun üzerine onlara kızmadığını anladık. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Yahudilerin bu sözlerine karşı bir öfkelenmesi var. Suratından kızgınlığı anlaşılıyor. Ve o sahabelerin gönlünde bir kırılma oldu mu acaba diyerek kendisine hediye olarak gelen bir tas sütü hemen onları çağırarak paylaşıyor onlarla. Gönlünde alıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadis Allah Azze ve Celle'nin Peygamberimize birçok konuda Yahudilere karşı çıkmayı emrettiğini, ters düşmeyi emrettiğini, hatta onun bütün Yahudi geleneklerine ters düşmeyi ilke edindiğini ve bu yüzden Yahudilerin onun hakkında bu adam hiçbir istisna tanımaksızın bizim bütün adetlerimize karşı çıkmak istiyor dediklerini belgelemektedir. Ayrıca ters düşme yani muhalefet bazen hükmün aslında ve bazen sadece şeklinde, biçiminde olur. Allah Azze ve Celle'nin aybaşılı kadınlara pisliğin kaynağı dışında yaklaşmayı meşru ve serbest bırakması gibi. Nitekim bazı sahabiler bu konuda Yahudilere ters düşmeyi meşru sınırların dışında kalan başka alanlara taşımak isteyince Peygamberimizin yüzünün renginin değiştiğini görüyoruz. Aslında bu konu yani temizlik konusu Yahudilerin kendilerine ağır yükler yükledikleri, dar sınırlamalar getirdikleri bir konudur. Buna karşılık Hristiyanlar Allah'ın hiçbir iznine dayanmaksızın bu sınırlamaların tümünü ortadan kaldırdılar. Yani Hristiyanlar taharete, temizliğe, necasetten sakınmaya hiç dikkat etmezler. Yahudiler ise tam tersi bir elbiseye necaset dese onu yıkamazlar, keserlerdi. Öyleydi. Yani bu iki zıtlık, iki aşırı uç arasında İslam ümmeti vasat yoldadır. Gerçi Yahudilerin koymuş oldukları sınırlamalar ve kısıtlamalar da meşru değildi. Buna göre bu konuda Allah'ın emretmediği kısıtlamalar tanıyıp onlardan kaçınmak Yahudilere ve Allah'ın kaçınılmasını emrettiği yasakları çiğnemek de Hristiyanlara yaklaşmak olur. Yolların en doğrusu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Evet, Sırat-ı Müstakim dersimizde burada noktalayalım inşallah. Allah izin verirse yasak vakitlerle ilgili kafirlere benzeme riskini işleyeceğiz. Bu konuyla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı?
Hocam şimdi bu dinler arası bir diyalog var.
Evet.
İşte üst semavi dinle bir bahsede bayağı bir zamanla geçti.
Evet.
Yani Hristiyanlara ve Yahudilere işte hoşgörülü mü davranacağız?
Hoşgörüsünü davranacağız. Şimdi Allah Azze ve Celle burada geçen ayetlerde olduğu gibi Yahudilere benzemeyi, Hristiyanlara herkese, onlara benzemeyi, onları dost edinmeyi, onları sevmeyi yasaklıyor. Bir mümin, hatta kendi babası olsa, kendi evladı olsa, en yakın akrabalar dahi olsa, kafirlere karşı onlara dost edinir, onlara sevgi besler bulamazsın diye müminin sıfatını açıkça bildiriyor. Buna göre dinler arası diyalog denen tuzağa gelince, bir kere bu söz, yani dinler arası diyalog sözü çok tehlikeli bir sözdür. Çünkü Allah katında sadece bir din vardır. O da İslam. İnnet dine indallahi İslam. İndallahi İslam. Şimdi Allah katında din İslam'dır. İsa Aleyhisselam hangi dine mensup? İslam'a mensup. Musa Aleyhisselam hangi dine mensup? İslam'a mensup. İslam dinine mensup. Bütün peygamberler İslam dinine mensup. Şimdi böyle olduğuna göre bir Müslüman İslam dininden başka semavi hak bir din göremez, kabul edemez. Bunlar din mensubu değil. Yahudi Musa Aleyhisselam'ın dini üzerinde değiller. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın dininde ne vardır? Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlere iman etmek vardır. Bunlar İsa Aleyhisselam'ı da inkar etmiş, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da inkar etmiş. Ben Yahudi ile nasıl diyalog kurabilirim? Allah'ın bütün peygamberlerine iman etmedikçe olmaz bu. Değil mi? Aynı şekilde Hristiyanlara gelelim. Hristiyanlar da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar etmiştir. Gerçi bunların inkarı Yahudilerden bir mertebe daha düşüktür. Ama sonuçta Allah'ın gönderdiği peygamberlerden birini inkar etmiştir. Peki Müslümanlar ne diyor? Musa Allah'ın Resulüdür. İsa Allah'ın Resulüdür. Biz onların peygamberini inkar etmiyoruz. Yani hak bir din vardır. O da İslam'dır. Onlar bu İslam dininin dışına çıktıkları için Yahudilik ve Hristiyanlık adını almışlardır. Dolayısıyla onlar batıl dinlerdir. Böyle bir diyalog olamaz. Ta ki onlar Allah Azze ve Celle'nin Tevbe suresi 29. ayetinde belirttiği gibi onlar senin karşında hor bir şekilde, hakir bir şekilde kendi elleriyle cizye verinceye kadar onlarla savaş diyor. Onlara yapılacak budur. Diyalog değil yani. Bizim diyalogumuz onlarla ancak kılıçla olur. İman etmedikleri takdirde.
Ya, ticari yönden ilişkiler olabilir.
Ticari ilişkiler olabilir. Bunlarda bir sıkıntı yok ama hangi ilişki olursa olsun kalbin muhafazası gerekir. Onlarla dostluk, onlara karşı bir sevgiyi meydana getirmemeli. Hediyeleşebilirsin de ne için? Ona tebliğ etmek amacıyla. Sadece bu amaçla hediyeleşebilirsin.
Tebliğ amacıyla.
Tabii. Yani. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Yahudi bir çocuk ziyaretine gidiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çocuk ölüyor. Ölüm anında hemen İslam'ı tebliğ ediyor ona. Yani insan şunu diyemiyor orada, düşün. Ya çocuk zaten ölüyor, sen de son anda böyle şey yapıyorsun. Bak böyle bir şey yok. Böyle bir çekince yok yani. İslam'da böyle bir şey yok. Veyahut bir cenaze anında Müslüman bidate karşı çıkıyor. Ya adam ölmüş, işte şu olmuş falan, işte herkes üzünlü. Ya sen o bidata orada karşı çıkmazsan nerede karşı çıkacaksın? O bidata karşı çıkmanın yeri o cenazedir. Kim öldüyse öldü. Ölen öldü. Sen bu bidata karşı çıkmazsan bir daha çapamazsın yani. Öyle selef böyle dikkatliydi ki kendi cenazesinde birisinde bir bidat gördüğü zaman hemen onu uyarıyordu. Yani işte yakınım öldü, benim kafam karışık, bana ne gibi tarzları da hareket etmiyorlardı. Ha, bu şeye gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu çocuğa İslam tebliğ ediyor. Müslüman olur musun diyor sonra. Çocuk hemen babasına bakıyor bir endişeyle. Muhammed'e itaat et diyor babası. Ve çocuk Müslüman oluyor. Allah Resulü dışarı çıktığında vesilemle bir kafiri daha imana döndüren Allah'a hamdolsun diye hamd ediyor Allah'a. Şimdi demek ki böyle bir ziyaret de meşru. Ama bunun mesela insan işte hoşbeş etmek için kafirlerle diyalog kuruyor. Yani dini hiçbir şey yok. Bu kesinlikle onlara benzemenin getirdiği bir şeydir. Kalplerin onlara kaydığının, dost olduğunun, o kafiri dost edildiğinin göstergesidir.
Yalnızca tebliğ için.
Tabii,
yani.
Sadece tebliğ için.
Böyle bir hoşgörü veya işte...
Tabii. Tabii. Yani. Bunlar mesela hoşgörüyü genişleten insanlar. Diyorlar ki, işte biz Yahudilere gidiyoruz. Ehli kitaptan, Hristiyan ve Yahudilerden kız almak İslam'da caiz. Ama onlar da diyor ki işte Müslümanlardan kız almak İslam dininde caiz değil. Siz bunu halledin de öyle gelin diyorlar diyor. Bunlar dönüyor diyorlar ki işte bizim diyor Mümtehine 10. ayetini aşmamız lazım. Niye? Çünkü kadınları, Müslüman kadınların kafirlere verilmesini yasaklıyor bu. Ama Zaman Gazetesi gibi, işte Fethullah Gülen cemaati gibi küfüre hizmet eden gruplar ne diyorlar? Dinler arası diyaloğun başarısı. Mardin'de bir Müslüman kız bir Hristiyan erkekle evlenmiş. Bunu büyük bir başarı diye haber veriyorlar. Yani düşün şimdi. Demek ki bu dinler arası diyaloğun asıl amacı bu. Şimdi düşün. Hristiyanlık nedir? Yani öyle duyarız her zaman. İsa Aleyhisselam güya demiş ki sana sağ yanağına yumruk vurana sol yanağını da uzat.
Kim demiş olacak?
İsa Aleyhisselam'ın böyle söylediği nakledir. Yani Hristiyanlığın böylesine hoşgörü dini olduğunu ön planında çıkarmaya çalışırlar. Şimdi bu hoşgörü güya Müslümanlar yapmaya çalışıyor. Yani Müslüman olduğunu iddia eden insanlar dinler arası diyalog adıyla böyle kafirlere yapıyor. Adam buradan haçlı seferi yapıyor. Müslümanları kılıçtan geçiriyor. Yani kendi dinlerine muhalefet ederek bunu yapıyorlar. Evet. Sağ yanağını uzatana, vurana, sol yanağını uzatması gereken adam kılıçtan geçiriyor Müslümanları. Ezip biçiyor, namuslarına tecavüz ediyor. Bunlar da hoş beş. İşte biz onlara hoşgörülü davranalım. Bir kere batıl bir dine hoşgörü duymak küfürdür. Batıl bir ideolojiye, batıl bir dine hoşgörü göstermek zaten küfürdür. Az önce hadisi okuduk. Kalben nefret etmek imanın en zayıf derecesidir. Eğer kalben bu nefret yoksa o kafir olmuştur artık. Bu adamlar çıkıp da utanmadan açık açık söylüyorlar. İşte Hristiyanlığa hoşgörü, Yahudilere hoşgörü. Hayır, onlara buğz etmek, nefret etmek emredilmiş ve bu imanın en zayıf derecesi olarak bildirilmiştir. Biz onlara hoş göremeyiz. Müslüman olarak kaldığımız sürece. Ama İslam'dan çıkmışlarsa zaten mesele yok. Kimi hoş görüyorlarsa görsünler.
Yalnızca tebliğ de görebiliriz.
Tabii ki.
Kabul etmezler.
Yani birileri kabul etsin diye maymuna dönmenin alemi yok.
Tabii.
Yani adamlar tutuyor, işte ben şöyle yaparsam İnsanlar kabul etmez. İşte ben İslam'ın şu hükmünü söylersem onlara ağır gelir, en iyisi gizleyeyim veya yumuşatayım. Ya İslam bir kumaş, sen makas değilsin ki, sana bu yetki verilmemiş ki. Yani Allah nasıl istiyorsa senin o şekilde tebliğ etmen gerekir. Allah kimin hidayetini dilemişse ona karşı gönlünü açar zaten. Hidayetini dilememişse sen istediğin kadar takla aç dur. Gelmez yani.
Ya, belki o gizlediği şey karşıdaki kişinin daha çok hoşuna gidecek.
Evet. Hakikatte de öyle oluyor zaten.
Hocam başka var mısın? Bir şey daha soracağım.
Tabii.
Şimdi bu Yahudilere, Hristiyanlara benzemeyin diye saçlarınızı işte boyayın veya sakallarınızı evet. işte boyayın diye söylediniz. Şimdi bunu Yahudiler şey genel Hristiyanlar da yapıyor. Saçlarını falan boyuyorlar artık bu modern çağda. Biz de bunun tesisini mi yapmamız gerekiyor?
Yok. Zaman? Yani bunlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde tayin ettiği şeyler zamanla değişmez. Çünkü mesela onlara bu muhalefetin sebebi dinlerinin asıllarında olduğu için. Mesela Yahudilik dininde mesela ayakkabıyla muhalefeti örnek verdik. Hadiste geliyor bu. İbn-i Teymiye bu örneği vermiş. Şimdi düşün. Yahudilikteki anlayış Müslümanlara sirayet etmiş durumda. Müslümanlara sirayet etmiş durumda. Dedik ki Yahudiler temizlik konusunda aşırı gittiler. Bir elbiselerine pislik değse bunu yıkamayı yeterli görmüyorlardı. Kesmek gerekir diyorlardı. O şekilde hareket ediyorlardı. Hristiyanlar ise necasetlere, pislikleri aldırmıyorlardı. Üstlerine sidik, idrar sıçrasa bunları temizlemekle falan da uğraşmıyorlardı. Pis gidip o şekilde namaz kılıyorlardı. O şekilde kiliseye giriyorlar falan. Bunu önemsemiyorlardı. İkisi de aşırılık bak. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu özellikle ayakkabı örneği düşün. Sen ayakkabılarına basıyorsun. Allah Resulü diyor ki sizin diyor temiz bir yerden geçmeniz diyor o ayakkabıların temizlenmesidir. Pis yerden geçtikten sonra çamurlu pis bir yerden geçtikten sonra temiz bir yere uğramanız onun sürtünmesiyle o temizlik hasıl olur diyor. Ama günümüzde Yahudi mantığıyla bürünmüş, kalpleri onlara benzemiş insanlar bizi ayakkabıyla namaz kılarken gördüklerinde olur mu ya İslam temizlik dinidir böyle namaz mı olur diyorlar. Herhalde sen Allah Resulü'nden daha takvalı olamazsın. Allah Resulü'nden daha çok korkamazsın. Allah Resulü ayakkabısıyla namaz kılardı. Ve emrederdi bunu Yahudilere muhalefet edin diye.
Ulaşmıştır zannan.
Evet. Yani temizlikte aşırılıktır işte bu. Allah ve Resulü'nün necaset demediği şey bunların necaset demez. Yine mesela Zilhicce'nin 10 gününde kurban kesecek olanın, kimin kurbanı varsa tırnaklarına, sakalına, sakala zaten dokunmak yasak da kıllarına diyor. Kıllarına dokunmaz. 10 gün boyunca kurbanı kesinceye kadar ne tırnağına ne saçına sakalına hiçbir şeye dokunmayacağız. Adam çıkıyor diyor ki şimdi ya olur mu ya İslam temizlik dinidir. Temizliğin şartlarını, esaslarını Allah Resulü koyuyor işte. Allah ve Resulün dediği temizliğin dışında sen temizlik, kafandan temizlik uydurursan işte sen Yahudilere benzemişsin demektir. İşte hayatları Yahudiler gibi olan, hayatları Hristiyan gibi olanlar bu şekilde hareket ediyor. Hayatları Yahudiler gibi olanlar görüntüde bir temizlik, kalpleri pislik içerisinde. Hristiyanlar gibi olanlar temizliğe dikkat etmez. Şeriatın pislik dediği şeylerden sakınmaz. Bunun gibi.
Yani saçını sakalını Müslüman kişi gene boyar ya, boyayacak.
Tabii asıl olan o. Bir Yahudi diyelim sakalını kısaltıyorsa, evet. Serbest bırakıyorsa bugün. O ne yapmıştır? Kendi dinine aykırı hareket etmiştir. Bizi o ilgilendirmiyor.
Ha şimdi Hristiyanlar da saçını falan boyuyor işte böyle şey.
İşte onlar bizi ilgilendirmiyor. Onlar kendi dinlerine muhalefet ediyorlar.
Önceden de yapıyorlar.
Mesela Hristiyanlardan domuz yiyen yok mu?
Efendim?
Domuz yiyen yok mu Hristiyanlardan?
Var.
Ama kendi dinine muhalefet ediyor. Yani onlar kendi dinlerinin sınırının dışına çıkmışlar bizi ilgilendirmiyor. Yani bir Yahudi ayakkabısıyla namaz kılıyorsa kendine muhalefet etmiştir. Bizim işte ona da muhalefet edelim diye ayakkabıyla namaz kılmamak gibi bir şeyimiz olamaz. Ben çünkü bu sınır bize çizilmiş Allah Resulü tarafından. Diyor ki sakallarını boya ve Yahudilere böyle muhalefet edersin. Ha ben şunu diyemem. Artık Yahudiler işte kendi dinlerine uymuyorlar. Onlar artık sakallarını boyamaya başladılar. Ben onlara muhalefet için boyamayayım. Böyle bir şey diyemem. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara benzemenin bu şekilde gerçekleşeceğini bildirmiş. Eğer bir Yahudi bunu yapıyorsa o zaten kendi dinine aykırı hareket ediyor. Şimdi düşün. Sakalı bırakmak Müslümanlara emredilmiş. Bir Müslüman sakalını keserse muhalefet ediyor. Bu Müslümanların genel şey olarak bütün Müslümanlar sakalını kesse yine İslam'ın aslını bağlamaz. İslam'da asıl bunun bırakılması farz oluşudur. Evet.
Allah razı olsun hocam.
Amin cümlemizden. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve etûb ileyk.